bir mucizedir Cumhuriyet. İstanbul'un işgali yıllarında bir Türk okulunu gezen Fransız generallerinden Monsieur Bramon, bir kızımızın yaptığı el işini beğenmişti. Generalin bunu almak arzusu göstermesi üzerine, öğretmen el işinin sahibine yaptığını armağan etmesi teklifinde bulunmuş, fakat öğrenci buna son derece sinirlenerek, "Hayır, bir çöp bile vermem," diyerek bu teklifi şiddetle reddetmişti. Aradan yıllar geçtikten sonra aynı okula Atatürk gelmiş, aynı öğrenci bu kez düşman generaline vermediği aynı el işini Atatürk'e armağan etmek üzere uzatmış ve heyecanla şöyle demişti. "Büyük atam, bu değersiz hediyenin kabulünü rica ediyorum. Bu işimi bir zamanlar hocam, memleketimin işgali zamanında Fransız generali Monsieur Bramon'a armağan olarak vermemi rica etmişti. Halbuki ben bu arzuyu reddetmekle düşman ellerinde bir çöpümü bile görmek istemediğimi söylemiştim. Şu dakikada içimden gelen bir istek ve sevgiyle armağanımı kabul etmenizi rica ediyorum." Atatürk'ün bu sözler üzerine kaşları çatılmış ve şu yanıtı verdiği duyulmuştur. "Kızım, Türkiye'ye kin yakışmaz. Biz herkesle dostuz. Çektiklerimiz yapılan büyük hataların neticesidir. Avrupalıların Türk kızlarının eserlerini hayranlıkla seyretmeleriyle fikirlerini değiştirebilir miyiz? Sen onu o zaman verseydin, şimdi şanlı Türk kızlarını temsil eden bir eser Avrupa duvarlarını süslerdi." Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinin dağına taşına, toprağına denizine, kadınına erkeğine, ağacına kuşuna, kurduna ovasına, türküsüne şarkısına, şiirine edebiyatına, velhasıl vatanına dair ne varsa hepsine hayrandı ve çok değer veriyordu. O genç kızımız el işini Fransız generale vermemekte haklıydı. Biz olsak biz de vermezdik. "O benim düşmanım," der esirger, o anın duygusuyla hareket ederdik. Ama Mustafa Kemal Atatürk bizden farklı bir düşünce sistemine sahipti ve onun için bizim atamız olmuştu. O anın duygusuyla değil, geçmişin birikimi, geleceğin vizyonuyla olaylara bakıyordu. Bir gün bu savaşın biteceğini, hiçbir zaman esareti kabul etmeyen milletinin zincirlerini kırıp atacağını biliyor, Türk'ün zaferine kalpten inanıyordu. Zafer gelecek, cumhuriyet ilan edilecek ve modern bir Türkiye kuracaktı. Bu hayali o daha genç bir subayken kurmuştu ve inanıyordu hayalinin gerçek olacağına. Hayali gerçekleştikten sonra da biliyordu diyeceğini. Yurtta sulh, cihanda sulh. İşte sulh günleri gelmişti. O gün son derece haklı olarak gençliğin heyecanı, işgalin yarattığı kin ve öfkeyle oyasını vermeyen genç kızın yapamadığını yapacaktı Atatürk. Kurduğu cumhuriyette artık sadece oyalar işlenmiyordu yabancıların özenerek bakıp almak istediği. Ülke kurulmuş, inkılaplar yapılmaya başlanmış, sosyal hayatta, ekonomide, ziraatte, sanatta, sporda hızlı adımlar atılmaya başlanmıştı. Az zamanda büyük işler başarılıyordu. Ülke inanılmaz bir gelişim ve değişim içinde çehresini değiştiriyordu. Ama bunu sadece biz biliyorduk. Avrupa'nın gözünde biz hala hasta adam Osmanlıydık. Bu imaj yıkılmalıydı. Ülkemizin o genç kızımızın oyası gibi hayranlık uyandıran bir güzelliğe yürüdüğünü bütün Avrupa görmeli ve hayran olmalıydı. Bu nasıl olacaktı? O zamanlar ne televizyon var, ne internet, ne de yaygın radyo yayını ve yazılı basın. İşte yine o vizyon ve keskin zeka devreye girdi. Atatürk bir proje tasarladı. Bu projeyle Türkiye'de sadece yönetimin değişmediği, aynı zamanda siyasal, sosyal, toplumsal, sanatsal, ekonomik değişimlerin de başladığı bütün Avrupa'ya gösterilecekti. Ülkedeki ekonomik darlık gerekçe gösterilerek projeye itirazlar yükselse de iş insanlarının da desteği alınarak 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından proje kabul edildi. Bir vapur hazırlanacaktı. Bu vapur yaklaşık 3 ay boyunca 12 Avrupa ülkesini gezecek ve batıya Türkiye'yi tanıtacaktı. Her limanda gemimizi gezmek isteyen ziyaretçiler kabul edilecek, davetler, resepsiyonlar verilecekti. Gemideki Riyaseti Cumhur Orkestrası da konserler verecek, balolarda görevli zevatla ziyaretçilerin kaynaşmaları sağlanacak, Cumhuriyet Türkiye'si tanıtılacaktı. Yılının Mart ayına gelindiğinde Karadeniz vapuru Haliç Tersanesi'ne çekildi ve hazırlıklar başladı. Vapurun siyah gövdesi beyaza boyandı. Ürünlerin sergilenmesi, satılması için iki salon hazırlandı. Bu salonlar özel olarak düzenlendi. Kütahya çinileri, Hacı Bekir lokumları, Bursa Hereke kumaş ve halıları, Beykoz fabrikası malları, tekel ürünleri, kehribar ve kıymetli taşlarla yapılmış süslemeler gibi pek çok ürüne sergide yer verildi. Her biri özenle hazırlanmıştı. Adeta yüzen bir fuardı. Gemideki en ilginç sergi malzemelerinden biri ise hiç kuşkusuz canlı tiftik keçileriydi. Ürünlerin üzerine 4 dilde yazılmış bilgi etiketleri yerleştirildi. Salonun baş köşesinde Gazi Mustafa Kemal'in yağlı boya tablosu yer alıyordu. Ayrıca vapurda İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör'ün başında olduğu Cumhurbaşkanlığı Orkestrası da yer alıyordu. Vapurda yer alan kişiler de özenle seçilmişti. 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın oğlu Refi Bayar, Anadolu Ajansı'nın kurucularından şair Kemalettin Kamu, İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör ve ilk Türk kadın gazetecilerinden Bediye Arseven, öğretmen Mebrure Gönenç ve şair Orhan Veli Kanık'ın babası müzisyen Veli Kanık vapurun yolcularındandı. Siyaset, kültür, sanat insanları ve usta müzisyenlerin yanı sıra vapurda yabancı dil bilen vatandaşlar da yer aldı. Vapurun idaresinden sorumlu kişi, Atlantik'i geçen ilk yolcu vapurunun kaptanı olan Lütfi Kaptan'dı. Gemideki genç zabitanın hepsi de özellikle seçilmiş pırıl pırıl genç denizcilerdi. Toplam 285 kişiyle birlikte 12 Haziran 1926 tarihinde İstanbul'dan yolculuğuna başlayan vapur önce Mudanya'da demirledi. Ülkeden ayrılmadan önce projenin mimarı Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal gemiye çıktı ve öğle yemeğini yedi. Atatürk yemekten sonra vapurdaki sergiyi gezdi ve hatıra defterine şunları yazdı. Sergi başarıya ulaşmış bir eserdir. Bende gayet iyi izlenimler meydana getirdi. Sunuş tarzı çok iyidir. Hazırlayıcısını takdir ve tebrik ederim. Ardından vapur tam anlamda yolculuğuna başladı. Güzergah belliydi. İlk olarak kömür almak amacıyla Cezayir'in Bona limanında demir atıldı. Kısa süreli bir demir atma olsa da buradaki halkın vapuru olan ilgisi oldukça fazlaydı. Cezayir'den kömür aldıktan sonra Karadeniz vapuru Barcelona, Le Havre, Londra, Amsterdam, Hamburg, Stockholm, Helsinki, Leningrad, Danzig, Kopenhag, Anvers, Marsilya, Cenova, Napoli gibi dünyanın önemli şehirlerine uğradı. Vapur, Türk kültürünün yanı sıra yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin modern yüzünü de dünyaya gösteriyordu. Her limanda büyük bir ilgi gösterildi ve verilen konserler, balolar ülkelerin basınlarında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili haberler, yazılar, röportajlar yayınlandı. Yolculuk tam 86 gün 22 saat sürdü. Seyyar sergi olarak adlandırılan Karadeniz vapurunu yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti. Amaca ulaşılmıştı. Çok sayıda ülke artık modern Türkiye Cumhuriyeti'nden haberdardı. 5 Eylül 1926 günü vapur İstanbul'a dönerek görevini başarıyla tamamladı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet rejimini onaylayan mebuslarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bir mucizedir Cumhuriyet.